أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerim, Sahibül Vefa Hacı Musa Efendi Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını, irşat hayatını, ahlakını, davranışlarını, hayatındaki güzel tabloları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün Rabbimiz izin verirse onun yaşadığı dönemi ve çevreyi gündemimize alacağız. İnsan muhitinin çocuğudur derler. Muhit yani çevre insanı şekillendirme noktasında son derece tesirlidir. Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh büyük müfessir hayatla ilgili şöyle güzel bir tespiti vardır. Der ki hayatı muhite mutabakat diye tarif ederler. Yani hayat insanın etrafına uyum sağlaması olarak tarif ederler. Öyleyse en yüksek hayat, en yüksek muhite mutabakat demek olur. En yüksek muhit ise Allah'tır. Yani her şeyi kuşatan O'dur. Bu sebeple en yüksek hayat Allah'la beraber yaşanılan hayattır der. Böyle olunca o zaman insanın yaşadığı iklim, yaşadığı zaman, yaşadığı mekan son derece önemlidir. Sosyal çevre önemlidir. Zihniyet yapısının şekillenmesinde, duygu dünyasının oluşmasında, davranışlarının şekillenmesinde yaşadığı muhitin ve çevrenin son derece ehemmiyeti vardır. Öyleyse madem ki Musa Efendi gibi Kuddisesi Ruh böyle büyük bir Allah adamı çağımızı aydınlatan güzel bir insan haline gelmiştir. Acaba o nasıl bir dönemde, nasıl bir çevrede, nasıl bir muhitte yaşamıştır? Bugünkü sohbetimizde onun yaşadığı dönemin ve çevresini ele alacağız. İnşallah bir sonraki sohbetimizde onun kendi dilinden yaşadığı dönemin sosyal çevresini, ahlaki muhitini, eğitim muhitini işlemiş olacağız. Yüce Rabbimiz zaman ve mekanın yaratıcısı olarak yarattığı her bir varlığa ayrı ayrı tecellide bulunduğu gibi her ana ve mekana da hiç şüphesiz tecellisi farklı farklıdır. Ehlullah'ın beyanına göre Allah Teala bir mazhara iki defa aynı tecellide bulunmadığı gibi iki ayrı mazhara da aynı tecellide bulunmaz. Burada mazhar Hak Teala'nın tecellilerinin ortaya çıktığı, zuhur ettiği herhangi bir şeye denilir. Yani Yüce Rabbimizin tecellilerinde, ikramlarında, ihsanlarında tekrarlardan çok çeşitlilik vardır. Her bir kuluna ikramı ayrı ayrıdır. Her bir döneme ikramı ayrı ayrıdır. Her bir mekana ikram ve ihsanı muhteliftir. İnsan ünsiyet eden bir varlıktır. Bulunduğu çevrenin, ilişki kurduğu muhitin ve içinde yaşadığı zaman ve mekanın onun şahsiyeti üzerinde tesirleri vardır. Büyük İslam alimi İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde konuyla ilgili derin tahlillerde bulunur. İnsanların yaşadığı coğrafi muhitin ve iklim şartlarının onlar üzerindeki tesirlerini örneklerle ortaya koyar. Geçtiğimiz yüzyılın 20. yüzyılın başlarında dünyaya gelip etrafını parlak bir yıldız gibi aydınlatan, yüzyılın sonuna doğru da aramızdan kayıp giden Musa Efendi Kuddisesi Ruh'un gelişip büyüdüğü zaman ve mekanın genel çerçevesini hatırlamak, onu daha da yakından tanımaya vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu itibarla tarihimizin bu dönemine ana hatlarıyla temas ederek, sonra da yaşadığı coğrafi muhitle ilgili bilgiler aktarmış olacağız. Musa Efendi Kuddisesi Ruh 1917 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelmiş ve 16 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Doğduğu yıllarda henüz Osmanlı Cihan Devleti varlığını devam ettirmektedir. Yani Musa Efendi bu anlamda bir Osmanlı vatandaşı olarak dünyaya gelmiştir. Tabii o yıllar savaş yıllarıdır. Birinci Cihan Harbi henüz daha bitmemiştir. Milli mücadele yeni yeni teşkilatlanmanın hareketliliğini yaşamaktadır. Musa Efendi'nin babası Topbaşzade Ahmet Hamdi Efendi, din ve vatan sevdalısı bir Anadolu insanıdır. Fedakar, memleket meselelerine duyarlı ve aktif bir ticaret adamıdır. Ahmet Hamdi Efendi, Musa Efendi'nin doğumundan 6 ay kadar sonra İstanbul'a hicret eder. Musa Efendi o yıllardan itibaren artık bir İstanbulludur. O dönemde İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak zor zamanlarını yaşamaktadır. Vatanın işgalden kurtarılması için planlar yapılmaktadır. Halk tedirgindir. Saray, işgal kuvvetlerinden kurtarılmak için bir çabanın içindedir. Bu şartlar altında milli mücadele hareketinin İstanbul'dan yürütülmesi imkansız gibidir. Bu sebepten dolayı milli mücadele için Anadolu'dan bir hareket başlatılması fikri genel kabul görür ve savaşlarla dolu milli mücadele yılları böylece başlamış olur. Musa Efendi o yıllarda henüz 3-4 yaşlarındadır. Artık Osmanlı Devleti'nin yerini yeni bir isimle yeni bir devlet alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten itibaren. Yeni devlet her şeyiyle yeni ve farklı olma idealini gütmektedir. Sırf bu sebeple eskiyi hatırlatacak her şey kaldırılmış ya da değiştirilmiştir. Saltanat ve hilafet ilga edilmiş, yerine cumhuriyet idaresi kurulmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm eğitim faaliyetleri birleştirilmiş, medreseler kapatılmıştır. Osmanlıca adıyla bilinen alfabe terk edilmiş, Latin alfabesine geçilmiştir. Özellikle bu gelişme neticesinde nesiller arası tarihi ve kültürel bağlar da büyük oranda kesilmiştir. Memleket devrim geçirmektedir. İşte Musa Efendi'nin ilkokul yılları tam da bu döneme rastlar. Bu değişiklikler halkta ciddi bir panik havası oluşturmuştur. Yer yer isyanlar ortaya çıkmış ve istenmeyen hadiseler yaşanmıştır. Sonuçta istiklal mahkemeleri kurulmuş ve takrir-i sükun kanunuyla yeni düzenlemelere karşı gelenler bir şekilde susturulmaya çalışılmıştır. Din eğitimi başlangıçta Tevhid-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde planlanmış ve bu planlamaya uyularak 29 İmam Hatip Mektebi ve İstanbul Darülfünun'a bağlı olmak üzere bir de İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Başlangıçta din eğitimi ile ilgili durum böyle olmakla birlikte daha sonra bundan adım adım uzaklaşılmış ve hatta din eğitimi tamamen terk edilmiştir. 1930'lu yıllara gelinince İmam Hatip Mektepleri öğrenci yokluğu bahane gösterilerek kapatılmış, 1933'te de İlahiyat Fakültesi sona erdirilmiştir. Bu tarihten sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar yani 1948 yılına kadar din eğitimi adına hiçbir şey yapılamamıştır. Memleket 15 yıl Allah'tan, Resulünden, Kitabullah'tan ve dini herhangi bir şeyden bahsedilmeyen zifiri bir karanlığın içine sürüklenmiştir. Hatta o dönemde dine ait ne varsa yasaklanmıştır. Yapmak isteyenler ciddi şekilde takip edilmiş ve cezalandırılmışlardır. Bu dönemde din eğitimi alanlar son derece gizli ve hususi gayretleri neticesinde bu emellerine ulaşabilmişlerdir. Bu yıllar işte Musa Efendi'nin gençlik yıllarıdır. O lise 2. sınıfa kadar tahsil hayatına devam etmişse de babası Ahmet Hamdi Efendi'nin okullardaki ahlaki ve manevi gidişatı pek tasvip etmemesi üzerine ticari hayata geçiş yapmıştır. Yine bu dönemde Musa Efendi hususi hocalardan aldığı derslerle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerini geliştirmeye çalışmıştır. O dönemleri Musa Efendi Kutsesurruh şöyle anlatır. Merhum pederim çok üzgündü. Nasıl üzgün olmasın ki 7-8 yaşlarında olan oğlu ve torunlarının dine ait en ufak malumatları yoktu. Koca İstanbul'da hangi hoca efendiye müracaat etse şu cevabı alıyordu. Bizi bağışlayınız. Çoluk çocuk sahibiyiz. Böyle demeleri o zamandaki baskı ortamının insanlar üzerindeki tesirini göstermektedir. Sonra Anadolu'dan çocuklara Kur'an-ı Kerim ve diğer dini bilgiler öğretmek için köylü bir hoca efendi ikna edildi. Ve İstanbul'a geldiğinde kendisine şöyle tembihatta bulunuldu. Hocam seni herkes bahçıvan bilecek. Her gün bahçede birkaç saat sulama işleriyle meşgul olur, Sonra kimseye görünmeden evin arkasındaki küçük kapıdan girer, yavruların dersini verirsin denildi. Mahallemizde Tatar Zehra Hanım namıyla Saliha bir hanım da vardı. Yaşlıydı. Yalnız o bu hususta cesaret gösteriyordu. Ücretsiz olarak küçük yavrulara Kur'an dersi veriyor, Allah ve peygamber sevgisini telkin ediyor, İslam'ın farzları, yasakları hakkında bilgilerle onları tezyin ediyordu. Bir gün mahallenin bekçisi bundan haberdar olmuş. O kadıncağızı karakola götürmeye yeltenmişti. Bunu duyan bütün civar halkı bekçiye yalvarmışlar. Kendisine hediye namıyla hayli dünyalık vererek ikna etmişlerdi. O günden sonra o kadıncağız evinin kapısını sımsıkı kapamış, ölünceye kadar misafir dahi kabul etmemişti. Bir mahalle bekçisinde o zaman öyle bir salahiyet vardı ki, onunla karşılaşanlar gayri ihtiyari tir tir titrerler, kaçacak yere ararlardı. Bizler bunlara gözlerimizle şahit olduk. Rabbimiz Teala Hazretleri o kara günleri bir daha göstermesin. Amin. Sevgili dinleyenler, işte Musa Efendi, Kuddise sırruh, o dönemin zorluğunu, o dönemde dini terbiye almanın ne kadar büyük bir çaba gerektirdiğini bu cümlelerle anlatıyordu. Onların babası imanlı bir babaydı. Duyarlı bir babaydı. Hassas bir babaydı. Çocukları üzerine titreyen bir babaydı. Öyle olduğu için kim Allah'a daha yakın olma adına bir böyle bir yüreğinde hassasiyet taşırsa demek ki Cenab-ı Hak ona bir çıkış yolu bahşediyor. O dönemde böyle büyüklerimize hizmeti geçen hoca efendilerden de Allah razı olsun. Ne büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. Onların içerisinde giydiği sarığı çıkarmama adına bir ömür boyu evinde oturmayı tercih edenler olmuştur. O dönemler gerçekten ibretlik dönemlerdir. Bizim neslimiz, yeni nesil o dönemin karanlığını bugünden gereği gibi fark etmesine imkan yoktur. Ancak tarihimizi de gerçekten bu anlamda doğru öğrenmek, yeniden aynı hallerin yaşanmaması adına uyanık olmak, tedbirli olmak ve Allah dostlarının gösterdiği titizliğe dikkat ederek, gösterdikleri gayrete dikkat ederek onlara karşı vefakar bir duruş sergilemenin himmetini, azmini yüreğimizde daima taze tutmak durumundayız. 1939 ile 45 yılları arasında, tabii o dönemde iktisadi durum da sıkıntılı bir duruma düşmüş. Devlet olarak 2. Dünya Savaşı'na girmesek de hazırlıklı olma adına bu yıllar arasında ülkede yarı seferberlik havasına girilmiş. Kıtlık, adeta kıtlık dönemi. Nüfusun en dinamik kurumu silah altına alınmış ve bütçenin en önemli gelirleri savunmaya ayrıldığı için tabii olarak savaş ekonomisi yaşanmıştır. 2 milyon insanın silah altına alındığı, üretimin düştüğü, ithalat ve ihracat dengesinin bozulduğu, ülke içerisinde yatırım yapılmadığı ve dolayısıyla tüketim mallarında meydana gelen ciddi darlığın oluşturduğu bu tablo işte tam bir kıtlık tablosudur. Devletin çıkardığı Milli Koruma Kanunu, varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi gibi vergilerle de halk iyice daralmıştır. Kara borsa yaygınlaşmış ve ekmek dahil birçok tüketim malzemesi karneyle verilir olmuştur. Bu dönemde manifaturacılık yapan Musa Efendi'nin muhterem pederleri Ahmet Hamdi Efendi'nin mali durumu dönemine göre nispeten iyi sayılır. Onun varlıklı oluşu kendisiyle birlikte muhtaçlar için de büyük bir nimet olmuştur. Zira onun cömert kişiliğinden fakir, fukara, yetim ve kimsesizler istifade ettiği gibi medreselerin kapanması sebebiyle maaş alamayan ilim ve irfan ehli de çokça istifade etmiştir. İşte Musa Efendi böyle bir ailede hem cömertliğin fiili talimini görmüş hem de ehli ilim ve irfandan feyz almıştır. 1940'lı yıllar aynı zamanda Musa Efendi'nin evlilik hayatına ilk adımını attığı yıllardır. Musa Efendi 1941 yılında evlenmiştir. Ülkede 1934-1946 yılları arasında hukuk ve eğitim alanında da yeni gelişmeler olmuştur. Tekkelerin kapatılması neticesinde halkın eğitimle hiçbir ilgisi de kalmamıştır. Hem bu boşluğu doldurmak, daha çok da devrimlerin tabana inmesini temin etmek maksadıyla 1932 ile 1950'li yıllar arasında halk evleri ve köy enstitüleri gibi bir takım müesseseler açılmıştır. Köy enstitülerinde esasen devrimci öğretmenler yetiştirilmek istenmiş ve bu hedefe de büyük oranda ulaşılmıştır. Yine bu dönemler dini mabetlerin ve vakıfların ihmal edildiği ve hatta tarumar edildiği, samimi dindarların rencide edildiği yıllar olmuştur. Ezan Türkçe okutulmuş ve dindarlık adeta suç olarak telakki edilmiştir. Bütün bu olanlar karşısında dindar halk devlete karşı adeta küstürülmüştür. Musa Efendi Kuddisesi Ruh o dönemdeki hakim zihniyeti şöyle anlatırlardı. Erenköy İlkokulu'nda bizim okula devam ettiğimiz dönemde bir öğretmen vardı. İsmi bizce malum, yavrulara daima Allah'ın yokluğu telkinatında bulunurdu. Hangi talebe Allah var derse onu sınıfta bırakırdı. Hiçbir talebe velisi de bu hususta şikayet edecek bir merci bulamazdı. Hulasa o zamanlar eğitim sistemi tersten alınmıştı. Dinine, milletine yabancı bir nesil yetiştirildi. Bugünkü seciyesiz ortam öyle zuhur etti. Mazisi temiz olan ecdadımız hakkında hep yanlış, düzmece, kötü bilgiler uyduruldu. Hakiki tarihçiler, din alimleri ve dilciler bertaraf edildi. Bu suretle iyiler kötü, kötüler iyi gösterildi. Hainler, zalimler yüceltildi. Hakiki vatanseverler, kahramanlar tahkir edildi. Hülasa gençlik bu suretle bilgiden tamamen mahrum oldu. Cehli mürekkebe düştü. Yani bilmediğini de bilemedi. Geçmişini bilemediğinden öz vatanının yabancısı oldu. Türlü türlü desiselerle Avrupa'nın fenninden tekniğinden istifade ettirilmedi. Ona rağmen onların kötü ahlakları ve adetlerinin tesiri altında kalındı. Evet, Musa Efendi o dönemi işte bu sözlerle anlatıyordu. 1946 yılından itibaren çok partili döneme geçilmesiyle artık yeni bir dönemin kapıları da açılmaya başlamıştır. Bu döneme kadar ülkeye tek parti dönemi hakimdi ve çok sert uygulamalarla idareyi yürütmeye çalışmıştı. 1934'ten itibaren hiçbir müessesede din eğitimi verilmediğinden halk cenazeleri kaldıracak din adamı bulmakta bile zorlanmaya başlamıştı. 1950'li yıllara gelince iktidar el değiştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlamış oldu. Bu dönemin başlamasıyla birlikte halkta bir rahatlama meydana gelmiştir. Türkçe ezan uygulamasına son verilmiş ve ezanlar asırlardan beri devam ede gelen asli şekliyle yine gök kubbeyi inletmeye başlamıştır. Halk arasında duygular taşmış ve gözyaşları arasında şükür secdelerine kapanılmıştır. Celaleddin Ökten Hoca ve Hacı Veysade Mustafa Efendi gibi ehli himmetin de dâsitani gayretleriyle İmam Hatip okulları tekrar açılmaya başlanmıştır. Mevcut iktidar ikinci dönem seçimlerinde de başarılı olmuş ve bu iktidar dönemi böylece 10 yıl kadar sürmüştür. Bu dönemde tarım, ulaşım, sanayileşme ve liberal ekonomiye geçişte ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Aynı zamanda yabancı sermaye girişinin kolaylaştırıcı uygulamalar, para arzının artırılması ve dış kredilerle yardımlar sayesinde de hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Büyük kamu yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu 10 yıllık sürecin en önemli gelişmesi ise halkın devletiyle yeniden barışma yolunun açılmasıdır. 1944 yılında Musa Efendi'nin muhterem pederleri Ahmet Hamdi Topbaş Bey vefat etmiş ve Musa Efendi kardeşleriyle birlikte ticari hayata devam etmiştir. 1950'li yılların başından itibaren ise manifaturacılıktan tekstil sanayine geçilmiş ve Bahariye Fabrikası'na ortak olunmuştur. Bu yıllar aynı zamanda Musa Efendi için farklı bir hayatın başlangıç yıllarıdır. Zira o 1950 yılında Sultanul Arifin Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile tanışmış ve 1956'da ise onun en yakın halkası arasına girme bahtiyarlığına erişmiştir. 83 yıllık ömrünü ikiye ayırmak gerekirse Musa Efendi'nin, işte o ayırıcı çizginin geçtiği yıllar tam da bu yıllardır. Sanki ülkenin kaderiyle Musa Efendi'nin kaderi at başı beraber gitmektedir. Artık Musa Efendi için hayatın anlamı değişmiştir. Allah'ı, ahireti ve kulluğu her şeyin merkezine alan bir hayat tarzı ile adeta yeniden doğmuştur. Allah dostları malum manevi anlamda kendilerini farklı bir dünyaya kanat açtıran zatlarla tanışmalarını ikinci doğum olarak görmüşlerdir. Hakiki doğum olarak görmüşlerdir. Adeta yerde doğumdan ziyade melekûtta bir doğumdur bu. Ötelerde bir doğumdur. ötelere bir doğumdur. Göklerin ötesine yolculuğun başlama anıdır o an. Onun için o anlarına da çok büyük değer verirler. Musa Efendi rahmetullahi aleyh de işte Sami Efendi Hazretleri ile karşılaştığı o demi, o anı hiç unutmamış. Onu en güzel hatıralarından birisi olarak sürekli yad etmiştir. Bu dönemden sonra Musa Efendi son nefesine kadar bir şekilde yine ticaretin içindedir. Fakat gittikçe azalan bir mesaisiyle oğulları ve kardeşleri vasıtasıyla bu ilgisini devam ettirmiştir. Üstad Hazretleri hiçbir zaman aktif politikanın içinde yer almamıştır. Ancak memleket sevdalısı, akıllı ve halkına saygılı devlet adamlarını sürekli takdir etmiş ve kendilerine duacı olmuştur. Merhum Adnan Menderes'e karşı Musa Efendi'de çok farklı bir duygu vardı, derin bir duygu vardı. Onun gönül aleminde, zihin dünyasında, fikir dünyasında Adnan Menderes çok özel bir yer işgal ediyordu. Belki bu sebeple olacak ki Adnan Menderes'in kabri İstanbul'a nakledilince hemen her yıl onun vefat seneyi devriyesinde onun kabrine sevenleriyle beraber gider, Yasin-i Şerifler okunur, Fatiha'lar, İhlas-ı Şerifler okunurdu. Ve bunu memleket adına, bu memleketin evlatları adına bir sorumluluk olarak telakki eder. Bir vefa gösterisi olarak da bunu etrafındaki sevdiği evlatlarına da tavsiye ederdi. 1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar çok partili siyasi ortam devam etmekle birlikte Türkiye'de hemen her 10 yılda bir ülke darbelere maruz kalmıştır. Gençlik zaman zaman kaosa sürüklenmiş ve birbirine düşürülmüştür. 1980'li yıllardan sonra ise nispeten normalleşme sürecine girilmiştir. Musa Efendi Kutsi Sırru 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetleri yürütmüştür. Aynı zamanda Üstazı Sami Efendi Hazretlerinin manevi tekamülünün gün geçtikçe daha da ilerlemesi ve onunla birlikte Musa Efendi Hazretlerinin de manevi tekamülünün gelişmeye başlaması, daha da tekamüle ermesi ve nihayet irşad icazetinin kendisine 1976 yılında takdim edilmesi bu yılların onun için çok özel yıllar olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 1975 yılından itibaren de Musa Efendi Kutsi Sırruh'ta Medine ziyaretleri çoğalmıştır. Hatta senenin yarısı ve belki bazen yarısından fazlası Medine'de geçtiği zamanlar olmuştur. 1980'li yıllar Musa Efendi'nin manevi irşat hayatının başladığı yıllardır. Çok sevdiği üstazını 12 Şubat 1984'te Dar-ı Beka'ya uğurlamış ve tüm sevenlerinin manevi mesuliyeti omuzlarına yüklenmiştir. O büyük bir titizlik, tedbir ve mesuliyet şuuruyla birleştirici, koordine edici ve yönlendirici üslubuyla Anadolu'yu karış karış gezmiş, sevenlerinin gönüllerini hakka kulluğa ve mahlukata hizmete yönlendirmiştir. Her gittiği yere yeni tohumlar ekmiş ve daha önceden oluşan manevi fidelikleri adeta çınarlaştırmıştır. 1999 yılının 16 Temmuz'una kadar da bu hizmet ve gayreti devam etmiş ve nihayet çok sevdiği Mevlasına kavuşmuştur. Rahmetullahi aleyh. Şimdi Musa Efendi Hazretleri'nin yaşadığı tarihi dönemi böyle ana hatlarıyla kısaca hatırladıktan sonra Hazret'in yaşadığı muhite de şöyle bir göz atacak olursak, muhterem üstaz Konya'nın Kadınhan ilçesinde dünyaya gelmiş ise de hayatı İstanbul'da geçmiştir. Doğumundan kısa bir süre sonra 1917 yılında daha 6 aylıkken o dönemde payitaht olan İstanbul'a muhterem pederleriyle göç etmişler ve İstanbul'un en mütena semtlerinden biri olan Erenköy'e yerleşmişlerdir. Esasen muhterem dinleyenlerim, Burada şöyle de bir hatıra var. Ahmet Hamdi Efendi İstanbul yakasında Sultanahmet'te böyle bir işe başlayınca evde yakın olsun için öncelikle Laleli semtinde, Aksaray'ın Laleli semtinde bir ev kiralamış. Oraya yerleşmişler. Aradan bir müddet geçtikten sonra o muhitte, o dönemde 3 tane sinema açılmış. Sinema salonu açılmış. Ahmet Hamdi Efendi çok tedirgin olmuş. Eğer demiş biz yavruları burada büyütecek olursak kaybedebiliriz. Onun için bu kötülüklerin işlendiği mahalden uzak olmakta fayda var diyerek o dönemin büyük bir medeniyet büyüklerinin diyelim, alimlerinin, ariflerinin ve idari amirlerin daha çok tercih ettiği bir ikamet semti olan Erenköy'ü tercih etmiş. Halbuki Erenköy iş yerine oldukça uzak olmasına rağmen çocuklarını ahlaki anlamda koruma adına, kollama adına böyle bir karar vermiş. Demek ki Ahmet Hamdi Efendi firasetiyle, fetanetiyle, basiretiyle böyle bir tercihte bulunmuş. Gerçekten hepimize ibret olacak güzel bir davranış olarak onun bu davranışını görmek mümkündür. O dönemde tabii Erenköy son derece bahçeli evlerin bulunduğu ve mütena insanların oturduğu, ilim ehlinin, irfan ehlinin oturduğu, İstanbul beyefendilerinin çokça bulunduğu bir semttir. Ve o dönemin elbette sokağı da, o büyüklerin duruşu da, bakışı da, nazarları da oradaki gençler üzerinde, çocuklar üzerinde hiç şüphesiz müspet etkide bulunmuştur. İnşallah o etkilerin neler olduğunu Musa Efendi Kuddise Sırru Hazretleri'nin bir makalesi olan Cemiyet Hayatımızda 60 Yıllık Edep Farkı makalesinde daha iyi göreceğiz. Rabbimiz nasip ederse onu da, o makaleyi de burada sizlerle paylaşmak isteriz. Tabii o zamanlar İstanbul büyük bir medeniyetin ve hatta medeniyetlerin başkenti olması sebebiyle ilim, irfan, edep, kültür, sanat ve nezaketin en yüksek seviyede yaşandığı bir Osmanlı şehridir. Sıradan halkta bile büyük bir irfan ve edep sezilmektedir. Bugünkü çarpık yapılaşma henüz başlamadığından dünya incisi İstanbul'un tabii ve bedii güzellikleri ehli zevk ve selim fıtratlar için adeta ilhamlar fısıldamaktadır. O dönemler dil, din ve tarih kültürünün bütün canlılığıyla hayatiyetini devam ettirdiği ve henüz kaybolmadığı dönemlerdir. Aile ocağının sıcaklığı, akraba ve komşu ilişkilerinin samimiyeti hissedilir bir şekilde yaşanmaktadır. İşte Musa Efendi Hazretlerinin çocukluk ve gençlik yılları böyle bir ortamda yeşerip gelişmiştir. Onun fıtratındaki güzellik ve zarafet ise bu coğrafyanın tüm imkanlarından azami derecede istifade için kendisine lütfedilmiş ilahi bir ikramdır. Onun efendiliğinde işte İstanbul'un yeri küçümsenmeyecek kadar büyüktür. 1950'li yıllarda Sami Efendi Hazretleri tarafından Musa Efendi'nin gönlüne yapılan manevi aşı ise onu hep rahmet mekanlarına yöneltmiştir. Buram buram tarih kokan ve taşına toprağına ecdadın medeniyet ruhunun sindiği bir diğer il de hiç şüphesiz Bursa'dır. Bu büyük ruh Bursa'yı da çok sevmiştir. Hatta ikinci ikametgahı da orasıdır. Her yıl muayyen zamanlarda mutlaka Bursa'ya giderler ve orada çekirgedeki evinde bazen 2-3 hafta kadar kalırlardı. Bursa'nın hem tabii güzelliği, hem tarihi zenginliği, hem de manevi derinliği adeta üstadın iç alemini beslemiştir diyebiliriz. Onun hizmet maksadıyla Anadolu topraklarının güzel insanlarıyla, güzel mekanlarla buluşması da az değildir. Hemen her yıl bir aydan az olmamak üzere güzel yurdumuzun en ücra köşelerine varıncaya kadar sükunet ve huzur dolu seyahatleri olmuştur. Yine aynı maksatla ata yurdumuz Orta Asya topraklarından Kudüs'e, Avrupa kıtasından Afrika topraklarına kadar dolu dolu ziyaretler gerçekleştirmiştir. 1970'li yıllardan itibaren de üstadın en çok zevk aldığı manevi vatanı Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'yi içinde barındıran Harameyn toprakları olmuştur. Hac ve umre maksatlı gidişlerinden ayrı olarak ehli Medine'den sayılacak kadar o diyarın manevi huzur ikliminde bulunmuşlar ve gönül alemine ulvi duygular yüklemişlerdir. Medine-i Münevvere'de bir yıl içinde bazen 8 ayı bulan ikametleri olmuştur. Hülasa Musa Topbaş Efendi, yeryüzünde cennet diye ifade edilebilecek en güzel coğrafi bahçelerin nadide bir insan-ı kamil gülüdür. Elbette bu nimetler çok sevdiği Rabbinin müstesna ikram ve ihsanıdır. Bu ikram ve ihsana karşılık Musa Efendi Hazretleri de elbette Rabbine şükreden ne güzel bir kul olmuştur. Muhterem dinleyenlerim, bir İslam mütefekkiri der ki, insan yetiştirilmez, insan yetişir. Belki salatalık yetiştirilir, kabak yetiştirilir, domates yetiştirilir. Ama insan yetiştirilmez, insan yetişir. İnsan iklimde yetişir der. O zaman hak dostlarının hayatına bakarken onların yetiştiği ortamı, iklimi, coğrafyayı, zamanı iyi tanımak gerekmektedir. Onları bu anlamda, onların yetiştiği iklimleri tanımak bize belki bir şeyler fısıldayacaktır. Yani hepimiz, başta kendimiz olmak üzere, evlad-ı iyalimizin de müsbet anlamda yetişebilmesi için, Allah'a güzel bir kul olabilmesi için mekanlar seçmeli, sosyal çevreyi ona göre oluşturmak durumundayız. Çünkü madem ki insan ünsiyet eden bir varlıktır, o zaman yaşadığımız coğrafi muhit önemlidir, yaşadığımız sokak önemlidir, oturduğumuz ev önemlidir, beraber olduğumuz kimseler önemlidir. İşte Musa Efendi Kuddisesi Ruh'a Cenab-ı Hakk'ın hususi bir ikramıyla o karanlık dönemlerde, karanlık zamanlarda, sifiri karanlık zamanlarda Yüce Rabbimiz adeta hususi anlamda özel ihsanlarda bulunmuş, nurlu mekanlarda nurlu zatlarla beraber olma imkanı lütfetmiş. Cenab-ı Hak cümlemize salih muhitler nasip etsin. Hem bulunduğumuz coğrafi muhitimizi en güzel eylesin, hem de beraber olduğumuz kimseleri nurlu kimseler, ehli ilim, ehli irfan, ehli edep Müslümanlar eylesin. Bugünkü sohbetimizi burada tamamlıyor. İnşallah bir sonraki sohbetimizde Musa Efendi Kuddisesi Ruh'un dilinden yaşadığı dönemin sosyal hayatını da dinlemiş olacağız. Rabbimiz cümlemize istifadeler nasip ve müyesser eylesin efendim.